Ayrım 41, Kara Kutu, Soner Yalçın, sayfa 355. Tıp siyaset üstü değildir. Neyin zararlı olduğuna politikacıları satın alan küresel ilaç şirketleri karar verir. Pfizer ilaç şirketinin çalıştığı siyasi lobilerin başında The Nichols Group geliyor. Ve bunun başkanı Stacey Hughes, Amerikan Senato Bütçe Komitesi Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptığı yıllarda ilaç şirketlerinin memuru gibi çalıştı. Ve tabii ki Amerikan medyasına göre Hughes dünyanın vizyoner ilk 100 kadınından biriydi. Küresel düzene boyun eğip onlar için çalışırsanız hep koca ünvanlarınız olur. Siyaset ve ilaç sektörü ABD'de içli dışlı. Örneğin senatörler Jeremy Rabinowitz ve Louis Capps'in Novartis şirketi için lobi yürüttüğünü bilmeyen yok. Ve aslında lobi yürüttü yerine iş takibi yaptı mı demek lazım. Bir iki isim değil ki. Orrin Grant Hatch, doğumu 1934. 42 yıldır 1977'den 2019'a kadar Utah'tan senatör seçilen Amerikalı siyasetçi. ABD tarihinde en uzun süre hizmet veren cumhuriyetçi senatör. ABD'de böyle kilit isimler var. Hatch bunlardan biri. Senato'da Sağlık Eğitim Çalışma Komitesi Başkanlığı'nı yaptı. Yani ilaç şirketlerinin Senato'daki en güvenilir politikacısı oldu. Gizli saklı değildi bu. 1989-2014 yılları arasında ilaç, sağlık ürünleri endüstrisinden $2,178,863 almıştı. Karşılığında neler yapmadı ki? ABD'de uyuşturucu kullanımı ve uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele etmekle görevli DEA'nın geniş yetkisini daraltmak için hastaya erişim ve etkili ilaç uygulama yasası getirdi. Böylece opioid gibi reçeteyle satılan uyuşturucuların yolunu açtı. Senatör Hatch sadece bu çalışması karşılığında ilaç endüstrisinden $177,000 bağış aldı. Kök hücre araştırmalarının da destekçisi olan Hatch, embriyonik kök hücre araştırmalarında federal kısıtlamaların gevşetilmesini istedi. Sadece o değil, Hatch'in oğlu Scott Hatch, Washington'daki lobi şirketi Walker & Martin & Hatch LLC ortağıydı. Firma 2001 yılında 6 yıl boyunca Hatch'in yardımcısı olan Jack Martin ve senatörün yakın yardımcısı olarak tanımlanan H. Laird Walker ile kuruldu. Perde arkasında kim olduğu belli değil mi? 5 büyük ilaç şirketi ve endüstrinin ana ticaret birliği olan Amerika İlaç Araştırma ve Üreticileri, PHRMA, 1990'lardan itibaren Hatch'leri desteklediğini açıkladı. Örneğin, Amerikan FDA mevzuatına ilişkin kongrede lobi yapmak üzere 2007 yılında PHRMA lobi şirketi Walker & Martin & Hatch LLC şirketine $120,000 ödemişti. Tüm bunlar 2007 yılında Amerikan Vergi Dairesi'nin yanlışlıkla bazı bilgileri açıklaması üzerine gün yüzüne çıkmıştı. Amerikan Vergi Dairesi IRS kayıtlarına göre ilaç şirketlerinin Hatch'e dolaylı yoldan ödediği paralar şuydu. Lilly $25,000, Becton Dickinson $25,000, Bar Pharmaceuticals $30,000, AstraZeneca $25,000, Cepracor $27,500, PHRMA $40,000. Neler var neler. The Center for Public Integrity isimli soruşturmacı gazetecilik organizasyonu, Senatör Hatch'in birçok seyahatinin ilaç şirketleri Pfizer ve GSK tarafından karşılandığını, ilaç şirketi Schering Plough'ın Gulfstream jetini senatöre tahsis ettiğini, bunun karşılığı senatörün de alerji ilacı Claritin'in patent süresinin uzatılması için kanun teklifi verdiğini açıkladı. Siz hala her ağrı hissettiğinizde hap almaya devam edin. Meselenin politik ekonomisi bu. Uğur Dündar, Bextra, Valdecoxib, özellikle ağrılı adet semptomlarında kullanılmak üzere üretildi. Pfizer'ın yan şirketi GD Searle & Company tarafından FDA'den onay alarak 2001 yılında piyasaya sunuldu. Aradan sadece 4 yıl geçti. İlacın çok ciddi kalp damar sorunlarına ve felce yol açtığı görüldü. FDA ilacın toplatılmasına karar verdi. Pfizer ilacı 7 Nisan 2005 tarihinde pazardan çektiğini açıkladı. Bunun sebebi şuydu. Blue Cross Blue Shield Association, BCBS, ABD'de 106 milyondan fazla kişiye sağlık sigortası sağlayan 36 ayrı ABD sağlık sigortası kuruluşu ve şirketin bağlı bulunduğu birlik. 1929 yılında kuruldu. Bextra adlı ilaçtan şikayetçi olanların başında geliyordu. BCBS şikayetinde Pfizer'ın ilacın yan etkileri konusunda tüketiciyi bilgilendirmediğini ve ilacı reçeteye yazması için doktorlara promosyon verdiğini iddia etti. Doktorları Bahama, Virgin Adaları vesaire gezilere götürmüş ve yapılan toplantılarda Bextra ilacı reçete etmeleri için $2000 para vermişti. Bu ilaç için şirketin tanıtım gideri $325 milyon idi. Bunlar ortaya serilince Bextra pazardan çekildi. Ancak mesele kapanmadı. ABD Adalet Bakanlığı 2 Eylül 2009 tarihinde Pfizer'a $2.3 milyar ceza kesti. Suçu Bextra ve Geodon, Lyrica, Zyvox adlı ağrı kesici ilacın tanıtımı ve pazarlamasında yalan söyleyip yan etkilerini saklamasıydı. Pfizer satış müdürü Mary Holloway, Bextra'yı gayri resmi kullanımı tanıtması için çalışanına emir vermekten suçlu bulundu. Yaygın olarak yalanlara dayanan ilacı teşvik etmek için alışılmadık derecede cüretkar çaba sebebiyle ceza aldı. Bextra davası ile ilgili olarak Adalet Bakanlığı kararında şunu belirtti. Yasa dışı davranış şirket genelinde yaygın. Dikkatinizi çekerim. Dünyanın en büyük ilaç şirketi Pfizer'dan bahsediliyor. Tek bir adli olay değil ki, yine Pfizer. Yine baş ağrısında ve ateş düşürücü olarak kullanılmak üzere ürettiği ilaç mesulit veya nimesulit. Piyasaya çıkışı ilginç oldu. İlk kez İtalya'da 1985 yılında Aulin ve Mesulit olarak satışa verildi. Sonra Portekiz, Yunanistan, Rusya, Tayland, Brezilya olmak üzere dünya çapında 50'den fazla ülkede kullanılmaya başlandı. Dipnot, Nimesulit aşağıdaki ticari markalara sahip şirketler tarafından dünya genelinde şu isimlerle satıldı. Sulit, Nimalox, Mesulit, Brezilya ve Yunanistan'da. Kokstal, Çin, Çek, Bulgaristan'da. Sintalgin, Brezilya'da. Escaflam, Brezilya, Meksika'da. Octaprin, Nimside, Pakistan'da. Nise, Rusya, Venezuela, Vietnam, Ukrayna'da. Nilsit, Mısır'da. Aulin, Bulgaristan, Çekya'da. Inex, Drexel, Donolit, Edrigil, Enetra, Huygan, Mesulit, Minapon, Nerelit, Nexen, Nidolon, Nilden, Meksika'da. Emsulit, Nimet, Nimedex, Nimesil, Moldova'da. Nimulit, Nimutap, Nimdaz, Nimopen, MP Nice, Nisulit, Nodart, Nipcap, Nimcap, Nişen, Niş Kaplıcalar, Hindistan'da. Mesulit, Novolit, Relmex, Ekvador'da. Remisit, Ukrayna'da. Kouksulit, Emulit, Frenak, Fuzo, Motival, Nimexil, Nimelit, Nimes, Nimeslin, Romasulit, Sulidin, Surgel, Termosulidin, Mesulit, Türkiye'de. Zilox, Macaristan'da. Modakt Ayre, Pakistan'da. Türkiye dikkatinizi çekti mi? 1996 yılından itibaren girmeye başladı ve 14 isim altında satıldı Türkiye'ye bu ilaçlar. Nimesulit'in pazarlanmadığı ülke ABD ve Japonya'ydı ve Pfizer ruhsat için nedense FDA'ye başvurmadı. Aslında bunu onay alamadı diye okumak lazım. Aradan 6 yıl geçti. 10 Mayıs 2002 tarihinde dünyada olduğu gibi Türkiye'de de ilacın satışına yasak geldi. Bu arada dünyada 326 milyon insan bu ilacı kullanmıştı. Aradan yine 6 yıl geçti. İtalya'nın önde gelen günlük gazetesi Corriere della Sera, İtalya'daki ilaç ajansı AIFA'da üst düzey bürokratın ilaç şirketlerinden rüşvet alırken polis tarafından yakalandığını yazdı. 23 Mayıs 2008. İddiaya göre bazı ilaçların ajans izleme kurumundan incelemeye alınmasını sağlamak için para alıyordu. Soruşturma bazı AIFA ilaç testlerinin sahte olduğunu ortaya çıkardı. 8 kişi tutuklandı. söz konusu ilaç ilk İtalya'da piyasaya sokulan Aulini'de. Benzer olaylar çok yaşandı. Merck & Co, migren, eklem iltihabı gibi ağrılar için Vioxx, Xeox ve Seox markaları altında Ropecoxib patenti aldı. FDA ilacı 1999'da onayladı ve daha önceki ilaçlardan güvenilir diye pazarlandı. Kasım 2000'de NEJM, New England Tıp Dergisi'nde ilacın uzun süreli, yüksek dozaj kullanımında felç ve kalp krizi riskleri içerdiğini belirten Vigor araştırması yayımlandı. Veri yorumlanmasındaki çarpıtmaların en meşhur örneklerinden biriydi Vioxx çalışması. İnanılacak gibi değildi. Firma sponsorluğunda yapılan klinik çalışması tarafsız gözle incelendiğinde Vioxx ilacı kullanan kişilerde benzeri ilacı kullananlara kıyasla kalp krizi riskinin 5 kat daha yüksek olduğu görülüyordu. Buna rağmen ilaç satışa çıktı. Tartışmalar, şikayetler başladı. FDA Merck'i uyarmak zorunda kaldı. Merck şirketi 91 milyon kez reçete edilen, yılda 2,5 milyar dolar satış geliri elde ettiği ilacı piyasadan gönüllü çekti. İlaç çekilse de insanlar Amerikan ilaç devi Merck'e toplam 5 milyar dolarlık dava açtı. Bunlardan sadece ikisi Türkiye'dendi. Şirket kamuoyunu yanıltıcı hareket ettiği gerekçesiyle açılan davada toplam 950 milyon dolarlık tazminat ödedi. Şirket halkı kandırmak için sadece bu ilaç için 45 milyon dolarlık reklam harcaması yapmıştı. Aklı başına gelmiştir filan diye düşünmeyin. Merck şirketi aynı süreci 10 yıl sonra Raptiva, Efalizumab adlı ilaç sürecinde de yaşadı. Benzerlerini de daha çok okuyacaksınız. Dr. David Graham'ın İngiliz Tıp Dergisi The Lancet'ta yayımlanan araştırmasına göre Vioxx 1999-2004 yılları arasında ABD'de 88 bin ile 140 bin kişinin hayatını kaybetmesine sebep oldu. Kimine göre ise ABD'de Vioxx nedeniyle toplam 30 bin kişi hayatını kaybetti. Daily Mail gazetesi İngiltere'de ilacı 400 bin kişinin kullandığını ve 2 bin kişinin ilaç nedeniyle hayatını kaybetmiş olabileceğini yazdı. Herald Tribune gazetesi bizim için şaşırtıcı olan Vioxx'un yasaklanması değil, nasıl olup da bugüne kadar serbestçe satıldığıdır diye tepki gösterdi. İlaç 80 ülkede satıldı, biri Türkiye'ydi. Kalsiyum yetersizliği sonucu oluşan kemik erimesi, osteoporoz tedavisinde kullanılan Vioxx ilacı, Türkiye'deki prospektüsünde batının aksine her derde deva diye sunuldu. 12,5 ve 25 miligramlık ilacın adet ağrısı ve eklem ağrısında etkili olduğu belirtilirken, 50 miligramlık tabletin prospektüsünde diş cerrahisi ve büyük ortopedik cerrahi müdahalelerin yanı sıra bel fıtığı, kemikteki tümör cinsi ağrılarda etkili olduğu da buna eklendi. Türkiye'deki prospektüsün doz aşımı bölümünde klinik çalışmalarda Vioxx ile doz aşımı bildirilmemiştir dendi. Yalandı. Tarih 10 Mayıs 2004. Gazeteci Uğur Dündar CNN Türk'te yaptığı Arena programında Vioxx ve Celebrex ilaçlarla ilgili Türkiye'de bugüne kadar hiçbir işlem yapılamadığını söyledi. İki ilaca bugüne kadar 200 milyon dolar ödeyen 15 bin kişi üzerinde Vioxx'un ciddi koroner kalp yetmezliği ve damar hastalıklarına yol açmış olabileceği, bunlardan 4 binden fazla kişinin de ölmüş olabileceğinin tahmin edildiğini belirtti. Sağlık Bakanlığı ilacın toplatma kararını ancak 30 Eylül 2004 tarihinde verdi. Dipnot: Uğur Dündar kamuoyunu uyarırken 15 ay sonra Rütük doktoru Hayati Bice, Vioxx ilacını kullanan 19 Rütük personelinde kalp krizi, şuur kaybı ve hipertansiyon atağı görüldüğünü Sağlık Bakanlığı'na rapor etti. Türkiye'deki toplam satışı jenerikleriyle birlikte 4 milyon kutuydu. İlacın yan etkisinden ülkemizde kaç kişi hayatını kaybetti bilmiyoruz. Bildiğimiz dünya Vioxx ölümlerini konuşurken Pfizer, Bextra gibi ağrı kesici ilaçlarının tanıtımına milyon dolarlar harcıyordu. Bextra yalan ortaya çıktı, sonra ne oldu? Pfizer bu kez Türkiye'de satılan Neurontin ilacı sebebiyle 430 milyon dolar ceza ödedi. Dipnot: Neurontin FDA'den 1994 yılında epilepsi yani sarı hastalığı tedavisine kullanılmak üzere onay aldı. Ama birçok ilaçta yapılanlar burada da hayata geçirildi. Bir ilacın çok daha yaygın olan başka hastalıklar içinde kullanılmasını sağlamak. Buna off-label yani ruhsat dışı kullanım adı veriliyor. Aslında bir ilacın prospektüsünde belirtilmeyen hastalıklarda kullanımı için pazarlama faaliyetleri yürütmek kesinlikle yasak. Dönem neoliberalizm dönemi. Yasağı kim dinler? Neurontin ağrı kesici olarak da reçetelere yazılmaya başlandı. İlaç kısa zamanda blockbuster yani hasılat rekorları kıran bir ilaç oldu. 2003 yılında en çok satılan ilk 50 ilaç arasına girdi. Sadece Amerika'daki yıllık satışı 2 milyar doları geçti. Bu arada satışların %90'ının ruhsat dışı hastalıklar için gerçekleştiğini belirtelim. Sonra yine ağrı kesici, yine Pfizer. Celebrex markası altında satılan Celecoxib. 1993 yılında patenti alındı, 1999 yılında kullanımına başlandı. 2,5 milyar dolarlık satışla Pfizer'ın 2011 yılında en çok satan ilaçlarından biri oldu. Fakat yıllarca tartışmaları hiç sona ermedi, ne çok davalar açıldı. Türkiye'de bile satışları bir dönem durduruldu, hala tartışılıyor. Dipnot, bu davalardan birini de 2006 yılında Brigham Young Üniversitesi açtı. Konu Pfizer şirketinin yaptığı patent hırsızlığıydı. Dava sonuçlandı ve Pfizer üniversiteye 450 milyon dolar tazminat ödemek zorunda kaldı. Celebrex Pfizer tarafından değil, Brigham Young Üniversitesi tarafından geliştirilmiş ve Pfizer üniversitenin haklarını ihlal ederek ilacı piyasaya çıkartmıştı. Bu devran sürüp gidiyor. Avrupa İlaç Ajansı EMEA, Pfizer'ın iltihaplı romatizma hastalığı ilacı, tofaktinib etkin maddeli, Xeljanz'ı yetersiz etkinlik ve emniyet gerekçesiyle reddetti. Oysa Amerikan FDA bu ilaca 7 ay önce ruhsat vermişti. Yine romatizma için de reçete edilen kalsitonin nazal spreyi, EMEA tarafından kanser riskini arttırdığı için reddedildi. Amerikan Sivil Toplum Kuruluşu Public Citizen Başkanı Sidney Worth, Amerikan FDA birimine başvurarak ilacın yasaklanmasını istedi. Türkiye 2012 yılında sadece Biokalsin Nazal Spray değil, Miyakalsik Nazal Spray, Tonokalsin Nazal Spray, Kalsinar Çok Dozlu Nazal Spray ve Nilex Nazal Spray püskürtücüler hakkında toplatma kararı verdi. Bu ilaçlar 1994 yılından beri kullanılıyordu. Hiç bitmiyor. Yine osteoporoz ile ilgili Boniva, Ibondronic Asit, Fosomax, Alendronic Asit gibi ilaçların olumsuzlukları tartışılmaya devam ediliyor. Davalar açılıyor sürekli. Bitecek gibi de görünmüyor. İlaç adı okumaktan kuşkusuz bıktınız ama bunları bilmelisiniz. Bilimsel çalışmaya bak. Aktonel yani Risedronic Asit. Kemiği güçlendirmek, osteoporozu tedavi etmek veya önlemek için reçete ediliyor. Üreticisi yıllık 2018 66.9 milyar dolar geliriyle dünya devi olan ABD'li Procter & Gamble şirketi. İngiliz Amerikan William Procter ve İrlandalı Amerikan James Gamble tarafından 1837 yılında kuruldu. Daha çok kişisel sağlık, bakım ve hijyen ürünleriyle tanınıyor. Yıl 2002. Procter & Gamble, İngiltere Sheffield Üniversitesi'nden son yıllarda adı çok duyulan metabolik kemik hastalığında kıdemli üretim görevlisi Dr. Aubrey Bloomson ile bir araştırma projesine liderlik etmesi için bedeli 180 bin İngiliz sterlini olan anlaşma imzaladı. Konu şirketin en çok satan ilacı Aktonel'in yaşlı kadınlarda kullanımıyla kemik kırıkları arasındaki ilişkinin araştırılmasıydı. O dönem Aktonel her yıl osteoporoz tedavisi için doktorların dünyadaki yaklaşık 1 milyon kadına reçete ettiği çok başarılı bir ilaçtı. Her yıl şirkete 1 milyar dolar gelir getiriyordu. Fakat ABD'li Merck şirketi tarafından üretilen yıllık getirisi 3 milyar dolar olan Fosamax ile arasında yoğun bir rekabet vardı. Procter & Gamble şirketinin bu çalışmayı yapmak istemesinin özel nedeni de buydu. Son zamanlarda yayımlanan pek çok çalışmada aktonel ilacı turnover supresyon değeri Fosamax kadar güçlü değildi. Doktor Bloomsow'un çalışmasının bunu tersine çevireceğinden emindiler. Doktor Bloomsow'un laboratuvarına 3 yıl boyunca aktonel kullanan binlerce kadından alınan kemik biyopsileri geldi. Her biri izlendi, incelendi. Çalışma tamamlanınca ham veriler firma tarafından ABD'ye götürüldü. Aradan 9 ay geçti. Doktor Bloomsow şirketin yaptığı istatistiksel analizleri görmek istedi. Oldukça ilginç gerekçelerle reddedildi. Procter & Gamble kullandıkları istatistik yöntemleri öğrenmesinin zaman alacağını, özel bir eğitim gerektirdiğini ve buna gerek olmadığını bildirdi Doktor Bloomsow'a. Neler oluyordu? Doktor Bloomsow bekleye dursun. Procter & Gamble onun çalışmasıyla ilgili Minneapolis'teki Amerikan Kemik ve Mineral Araştırmaları Derneği'nin konferansına 2 araştırma makalesi sundu. Ayrıca tıp dergilerinde yayımlanmak üzere de makale hazırladı. Doktor Bloomsow bunu şirketten öğrendi. Konferanstan 2 gün sonra şirketten mektup aldı. Procter & Gamble makalenin yazılması için bir profesyonel yazar, yani hayalet yazar ile anlaşmıştı. Gerekçeleri şuydu: bu hayalet yazar aktonel verisi ve firmanın anahtar mesajına aşinaydı. Çalışma hayalet yazar tarafından yazıldıktan sonra Doktor Bloomsow'un ismiyle yayımlanmak üzere bir tıp dergisine gönderilecekti. Doktor Bloomsow itiraz etti. Yaptığı çalışmanın verilerini görmeden, istatistik analizini yapmadan ve tanımadığı bir kişi tarafından yazılmış makalenin kendi ismiyle yayımlanmasını kabul etmeyeceğini bildirdi. Yoğun tartışmalardan sonra Doktor Bloomsow'a bir firma çalışanının bilgisayarında çalışmanın ilgili grafikleri gösterildi. Ve gördüklerine inanamadı. Verilerin %40'ı analizde kullanılmamıştı. Çünkü bunların eklenmesi firmanın aleyhine sonuç çıkarıyordu. Doktor Bloomsow durumu Eylül 2013'te üniversiteye aktardı. Fakat umduğu yanıtı alamadı. Üniversite son yıllarda Procter & Gamble şirketinden 1.6 milyon pound araştırma bursu almıştı ve bu ilişkisinin kesilmesini istemiyordu. Doktor Bloomsow diretti. Sonunda ne oldu? Üniversiteden kovuldu. Üniversite tarafından disiplinsiz ilan edildi. Adı unutuldu gitti. Araştırmada Dr. Aubrey Bloomsow ile birlikte çalışan ama şirketin veri tabanı üzerinde manipülasyon yapmasına göz yumup meslektaşını yalnız bırakan Dr. Richard Eastall, sonraki yıllarda dünyanın en tanınmış osteoporoz uzmanı olarak bilindi. 41. Ayrımın sonu. Sayfa 364.